Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali, İranlı Kârilerden Hacı Kerim Mansuri'nin sesinden Leheb suresini dinliyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد صدق الله العلي
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Ebu Leheb'in iki eli kurusun, kurudu ya. Malı da, kazandıkları da kendisine bir yarar sağlamadı. Alevi olan bir ateşe girecektir. Eşi de odun hamalı ve boynuna bükülmüş bir ip bağlanmış olarak. Şüphesiz Allah doğruyu söyler.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saati ile 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saati ile 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saati ile 21-20 ile 22-20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsude.ir adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Yüce İslam Peygamberi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ve mutahhar ehli beytine selam ve salavatla İslami İran başkenti Tahran'dan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 26 Ferverdin 1402, Hicri Kameri 24 Ramazan 1444 ve Miladi Takvimle 15 Nisan 2023 Cumartesi. Değerli dinleyiciler, az sonra ben Mehtap Hamene, arkadaşım Meysan Feriver ile birlikte sizler için sunacağımız sabah haber kuşağı ve ilgili siyasi yorumların ardından sırasıyla tarihten bir yaprak, dost diyarında, düzenli hayat ve mutfak kültürü adlı programlarımızı dinleyeceksiniz. Yayınımız haber özetleriyle sona erecek.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi değerli dinleyiciler. Sabah haber bültenimizi sunuyoruz. İlk önce önemli haberlerden kısa başlıklar.
Tahran Cuma namazı hatibi Siyonist rejimin çaresiz, zavallı ve zayıf durumda olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı reisi İran'ın Filistin'i destekleme tutumunun değişmediğini belirtti. Dışişleri Bakanı Emir Abdullahyan, Kudüs'ün özgürlüğü İslam'ın sınırlarıyla sınırlı değil dedi. Tuğgeneral Heyderi, işgal altındaki topraklarda hiçbir nokta İran füzelerinden güvende değil dedi. Seyyid Hasan Nasrullah, Kudüs günü dünyanın Filistin ile dayanışma günüdür dedi. Ve Türkiye'de Kudüs günü yürüyüşleri düzenlendi. Şimdi haberler.
Tahran Cuma Hatibi bu yıl Dünya Kudüs Günü yürüyüşünün diğer yıllardan farklı olduğunu, zira Siyonist rejimin çaresiz ve zayıf durumunda olduğunu söyledi. Dün Tahran'da Cuma namazını kıldıran Hüccetül İslam Muhammed Cevat Hacı Ali Ekberi, İslami İran'ın dört bir yanında Dünya Kudüs Günü yürüyüşünün hamasi ve coşkulu şekilde düzenlenmesine işaretle şöyle konuştu. İslam dünyası bu yıl farklı bir Kudüs gününü tecrübe etti çünkü Siyonist rejim hiç bu kadar çaresiz, zavallı ve kuşatma altında olmamıştı ve direniş cephesi de aktif ve zirvede bulunuyor. Tahran Cuma namazı hatibi ayrıca mübarek Ramazan ayı ve özellikle ayın sonuna kadar kalan günlerin fazileti hakkında da önümüzdeki günlerin Kadir gecelerinden daha az değerli olmadığını ve onlardan en fazla şekilde yararlanmak gerektiğini ifade etti. Dün Hicri Kameri 23 Ramazan 1444 tarihine tekabül eden 14 Nisan 2023 Dünya Kudüs Günü'ydü.
İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı, İslam Cumhuriyeti'nin Filistin'i desteklemek konusundaki kararlılığını vurgulayarak, Siyonist rejimle ilişkileri normalleştirmek, Filistin halkına ihanet ve sırtından bıçaklama anlamına geldiğini söyledi. İHNA Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Seyyid İbrahim Reisi, Cuma günü Gazze halkı ve Filistinli grupların liderleri ve komutanlarına hitaben Dünya Kudüs Günü münasebetiyle yaptığı görüntülü konuşmasında şunları ekledi. Bu ayın büyük şehidi Hazreti Ali Aleyhisselam'ın beyanatına uyarak İran halkı Filistin'de gasp edilmiş toprakların mazlumları başta olmak üzere her zaman mazlumların yanında ve zalimlere karşı mücadele için de olmuş ve olmaya devam edecektir. İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Filistin halkının mazlumiyetinin yanı sıra bir direniş kahramanı olduğunu ve örnek bir duruş sergilediğini belirterek Filistin halkının yıllardır Filistin'in ve Kudüs'ün özgürlük mücadelesindeki kararlı duruşu insanlık tarafından takdire şayan olduğunu söyledi. Filistinlilerin destansı hamasetini övgüde bulunan reisi, şehit Korgeneral Kasım Süleymani başta olmak üzere Asil Kudüs davasının tüm büyük şehitlerini ve Filistin'in savunması için bütün hayatını ihlasla feda eden tüm aziz erkek, kadın, genç ve tüm annelere, eşlere, azimli, sabırlı ve dirayetli Filistinli bacılara ve kadınlara selam olsun diye ekledi.
İran Dışişleri Bakanı Kudüs'ün özgürlüğünün sadece İslam'ın sınırlarıyla sınırlı olmadığını, dünyanın özgürlükçülerinin buluşma noktası olarak gördüğünü söyledi. Fars Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Hüseyin Emir Abdullahiyan dün Dünya Kudüs Günü münasebetiyle paylaştığı tweette şunları yazdı. Kudüs'ün özgürlüğü İslam dünyasının sınırlarıyla sınırlı olmayıp dünyanın hürriyetini arayanların şeref ve insanlığın kesiştiği noktada konumlanmıştır. İran Dışişleri Bakanı şunları da ekledi. Bu yıl Siyonistlerin önünde meşruiyet krizi ve içsel çöküş korkusunun yanı sıra Dünya Kudüs Günü'nün ülküsü olan İslam ülkeleri arasındaki yakınlaşmanın tamamlanması yönünde umutlar da mevcuttur. İran Dışişleri Bakanı Lübnan El Ahbar gazetesinde yayınladığı bir yazısında şunlara değindi. Filistin ve işgal altındaki topraklardaki yeni gelişmeler bazı hükümetlerin Siyonist rejimle resmi ilişkiler kurma konusundaki yanlış hesaplarını tahmin edilenden çok daha erken ortaya çıkardı.
İran hükümet sözcüsü İslam İnkılabı rehberinin Siyonist rejimin çöküşü ve yıkımına ilişkin öngörüsü muhtemelen tahmin edilenden daha erken gerçekleşeceğini söyledi. İHNA Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Ali Bahadiri Cehromi dün Cuma günü Dünya Kudüs Günü yürüyüşünde şunları söyledi. Bugün İran'da ve diğer İslam ülkelerinde halkın yaygın varlığına, İslam dünyasının artan birliğine ve İslam İnkılabı rehberinin daha önce vaat ettiği ve öngördüğü güç geometrisindeki değişimi tanık olarak tüm dünyada bunun işaretlerini görüyoruz. Bahadiri Cehromi şunları ekledi. Bugün sadece İslam ülkeleri ve Asya'da değil, Avrupa'da da değişen güç geometrisinin işaretleri hissettiler. Bütün bunlar İslam İnkılabı rehberinin Siyonist rejimin gerileme ve yıkımına ilişkin öngörülerinin tahmin edilenden daha erken gerçekleşeceğini gösteren ciddi işaretlerdir.
İran İslam Cumhuriyeti Ordusu Kara Kuvvetleri Komutanı işgal altındaki topraklarda İran İslam Cumhuriyeti füzelerinden ve direniş ekseni güçlerinden güvende olacak bir nokta yok dedi. İHNA Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Tuğgeneral Kümers Heyderi dün Cuma günü Dünya Kudüs Günü yürüyüşünde ve İran'ın batısındaki Kirmanşah'ın oruçlu Müslümanları ile bir araya gelerek geçmişte Filistinli gençler gaspçı Siyonist rejime karşı taş atarak savaştıysa bugün bu çocuk katili rejime yüzlerce roket atabiliyor diye kaydetti. İran İslam Cumhuriyeti Ordusu Kara Kuvvetleri Komutanı şunları da ekledi. Bir zamanlar Nil'den Fırat'a hayali kuran gaspçı İsrail rejimi bugün İslami İran'ın politikaları ve dünyadaki diğer Müslüman milletlerin işbirliği nedeniyle geçmişteki tüm sloganlarından geri adım atmak zorunda kalmıştır. İslam Cumhuriyeti nizamı ve direniş cephesinin eylemleri sayesinde bugün Filistin'in işgalci rejimi iki kutuplu hale geldi. Bu koşulların devam etmesi durumunda rejimin liderlerinin itiraf ettiği gibi Siyonist rejim belki de 10 yıl sonralarını göremeyecektir.
Dün İran'da Dünya Kudüs Günü yürüyüşüne katılanlar vahdetin küresel küresel istikbari galebenin anahtarı olduğunu belirttiler. İran Press'in bildirdiğine göre bu yıl düzenlenen Dünya Kudüs Günü ve İntifada Yürüyüşü bildirisinde şöyle denildi. İran İslam Cumhuriyeti'nin büyük kurucusu İmam Hümeyni'nin tarihi inisiyatifinden 44 yıl geçerken ve İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamini'nin bilge rehberliğiyle Amerika'nın şeytani stratejileri ve Beyaz Saray'ın bölgesel ve bölge dışı müttefiklerinin işgal topraklarındaki Siyonistlerin kalıcı güvenliğini sağlamadaki siyasetleri yenilgi uğramıştır ve geçici ve gasıp Siyonist rejimi derin iş cephesindeki yeni gelişmeleri karşı hızla kesin zeval yolunu kat etmektedir. Filistin'e destek ve Kudüs'ün kurtuluşu için İslam dünyasının irade ve vahdetinin sembolü ve İran'ın ulusal güvenliğin güçlenmesi dayanağı olan Dünya Kudüs Günü yürüyüşüne katılanlar, İslam dünyasında vahdet ve birlikteliğin fetih ve küresel istikbar ve komplolarına galebenin anahtarı olduğunu ilan ettiler.
Filistin'in kurtuluşu için Halk Cephesi Genel Sekreteri Yardımcısı Dünya Kudüs Günü münasebetiyle İran İslam Cumhuriyeti'nin Filistin'e desteğini bir gün bile bırakmadığını söyledi. El Ahd Haber sitesinin bildirdiğine göre Dünya Kudüs Günü münasebetiyle Filistin'in kurtuluşu için Halk Cephesi Genel Sekreteri Yardımcısı Cemil Mezher, İran İslam Cumhuriyeti rehberine, hükümetine ve halkına kapsamlı çabaları ve sarsılmaz destekleri için teşekkür ederek Filistin meselesi bu münasebetler Arap ve İslam halklarının ve dünyanın tüm hür insanlarının birliğinin vücut bulmuş halidir dedi. Cemil Mezher İran'ın Dünya Kudüs Günü planıyla Filistin halkına ve direnişine destek verme konusundaki ilkeli taahhüdünü ve kararlı politikasını vurguladığını belirterek şunları ekledi. İran küresel ve bölgesel düzeyde emperyalizme karşı durmuş ve bu şekilde saldırıya ve kuşatılmaya maruz kalmış ancak zerre kadar geri adım atmamıştır. Mezher şunları da ekledi. Siyonist rejimdeki kriz nedeniyle düşmana karşı zaferin işaretleri daha belirgin hale geldi ve düşmanın kayıp ve zayiatını en üst düzeye çıkarmak için direniş seçeneğinin Filistin içinde ve dışında birleşik bir formatta sürdürülmesi ve tanımlanması gerekiyor.
Lübnan Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Kudüs Günü'nün dünyanın şerif milletlerinin Filistin ve işgal altındaki Kudüs'le dayanışma günü olduğunu söyledi. El Ahd Haber sitesinin bildirdiğine göre Nasrullah Dünya Kudüs Günü münasebetiyle yaptığı konuşmada bugün de Müslümanların dayanışması İslam düşmanları için bir korku vesilesi olarak nitelendirerek uluslararası arenada Amerika'nın gücü geriliyor ve Fars Körfezi bölgesi ülkeleri Amerika'ya güven duymuyor dedi. Lübnan Hizbullah Genel Sekreteri ayrıca İran ile Suudi Arabistan arasında anlaşmanın bölgeye birçok etkisinin olduğunu ve Siyonist rejimle ilişkilerin normalleşmesini yavaşlattığını belirterek şimdi İsrail'in ve Fars Körfezi'ndeki Arap ülkelerinin desteğiyle İran'a karşı savaşan Amerika'nın düşmanların umutları boşa çıktı diye kaydetti. Nasrullah işgal altındaki Filistin'de cereyan eden gelişmeleri ve Filistin halkının direnişine vurgu yaparak silahlı direniş açısından Batı, Şeria ve Kudüs'te yaşananlar ve olay yerinde erkek, kadın, yaşlı, genç ve çocukların varlığı direnişin atmosferine ve ortamına dair en güçlü görüntüdür diye ekledi.
Ramazan ayının son cumasında kutlanan Dünya Kudüs Günü'nde İstanbul'daki etkinliklerin adresi Fatih Camii'di. İslami Analiz'in aktardığı habere göre Dünya Kudüs Günü platformunun organize ettiği etkinlikte cuma namazına müteakiben yüzlerce Müslüman Fatih Camii'nden Saraçhane Parkı'na doğru yürüyüşe geçti. Saraçhane Parkı'nda basın açıklaması ve ezgi dinletisi gerçekleştirildi. Grup İslami direnişin ezgilerini seslendirdiği etkinlikte basın açıklamasını Dünya Kudüs Günü platformu sözcüsü Mehmet Şahin yaptı. Heyecan ve coşkunun hakim olduğu program Siyonist İsrail'in bayrağının yakılmasıyla son buldu. Dünya Kudüs Günü mitingleri Ankara, Adana ve İzmir gibi büyük şehirlerde dahil olmak üzere Türkiye'nin birçok yerinde düzenlendi. Doğu Anadolu'nun Kars ve Iğdır gibi kentleri de Dünya Kudüs Günü yürüyüş ve toplanmalarına sahne oldu.
İran ve Danimarka Dışişleri Bakanları ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler konusunda görüş tatilinde bulundular. İSNA Haber Ajansı'nın raporuna göre İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan ve Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Løkke Rasmussen, Cuma günü bir telefon görüşmesinde ikili ilişkilerin son durumunu, onların gelişme yollarını ve son bölgesel ve uluslararası gelişmeleri ele aldılar. Yapılan görüşmede konsolosluk konuları da ele alındı.
Türkiye Cumhurbaşkanlığı Mayıs ayından itibaren yerli üretim gaz şebekesinin faaliyete geçeceğini doğruladı. Middle East News Ajansı'nın raporuna göre Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Cuma günü yaptığı açıklamada ülkenin ürettiği gazın Mayıs ayından itibaren iç tüketim ağına gönderileceğini duyurdu. Sakarya gaz sahasından gelen doğal gaz işleyerek içinde bulunabilecek su ve yabancı maddeler ayrıştıran kara tesisi 20 Nisan'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilecek Karadeniz gazı devreye alma töreni için hazırlanıyor. Yeni Şafak'ın da aktardığı habere göre Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Melihan Bilgin, Zonguldak'ta Filios Doğal Gaz İşleme Tesisinde Karadeniz gazında gelinen son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu. Tesiste Karadeniz gazının devreye alınmaya hazır hale gelmesiyle birlikte güvenlik tedbirlerinin de aktarıldığını kaydeden Bilgin, bu geceden itibaren güvenlik uygulamalarımız en üst düzeyde başlayacak dedi.
Türkiye Dışişleri Bakanı Amerika'yı çıkarcılık ve Ankara-Şam görüşmelerinden memnuniyetsizliğinden dolayı suçladı. Fars Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Mevlüt Çavuşoğlu, Washington'un Ankara-Şam görüşmelerine ilişkin pozisyonlarına ilişkin açıklamalarda bulunarak, Amerika bu görüşmelerden memnun değil ama Türkiye kendi çıkarlarına ve bölgenin çıkarlarına göre hareket ediyor dedi.
Yemen Ensarlı Hareketi lideri Dünya Kudüs Günü yürüyüşüne geniş katılımlarından dolayı bu ülke halkına teşekkür ederken çok sayıda Yemenli tutsağın serbest bırakıldığına dikkat çekti ve tüm tutsaklar için alınan tedbirlerin devam edeceğini vurguladı. El-Husi Cuma akşamı mübarek Ramazan ayı münasebetiyle 21. konuşmasında Yemen halkına Dünya Kudüs Günü'ne katılımlarından dolayı teşekkür ve takdirlerini dile getirdi. El-Mesire kanalının raporuna göre Ensarullah lideri şunlar söyledi. Sevgili Yemen halkına, konumlarının istikrarını gösteren Dünya Kudüs Günü'ndeki geniş katılımlar için teşekkür ediyoruz.
Ve İran'ın erkekler milli serbest güreş takımı bir altın, bir gümüş ve 3 bronz madalya ve 124 takım puanı kazanarak Asya'da 3. oldu. 36. Asya Şampiyonası serbest güreş müsabakaları 13 ve 14 Nisan tarihlerinde Kazakistan Astana kentinde düzenlendi.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, sabah haberlerini dinlediniz.
Tahran'dan sabah yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu sabahki ilk yorumumuz İran'ın işgal altındaki topraklarda referandum düzenleme fikrinin temelleriyle ilgili. İslam Cumhuriyeti'nin Danimarka Büyükelçiliği, İran'ın Filistin topraklarında tüm ana sakinlerin katılımıyla ulusal bir referandum düzenleme fikrini vurguladı. İran'ın Danimarka Büyükelçiliği, Dünya Kudüs Günü arifesinde Perşembe günü şöyle bir tweet attı. İran İslam Cumhuriyeti, insani, ulusal ve dini değerleriyle uluslararası yükümlülükleri temelinde Filistin krizinin çözülmesi gereğini her zaman vurgulamıştır. Bu bağlamda Filistin topraklarında tüm ana sakinlerin katılımıyla ulusal bir referandum yapılması fikri önerilmiştir. İslam İnkılabı rehberi 20 Ekim 2000 tarihinde İran İslam Cumhuriyeti'nin Filistin için siyasi ve diplomatik bir çözüm olarak ilk kez referandum planını sundu. 1 Kasım 2019'da İran'ın planı, İran'ın Birleşmiş Milletler'in dönem büyük elçisi ve daimi temsilcisi Mecid Tahterevanchi'nin mektubuyla tescillendi. Tahterevanchi, Filistin'in çözülmemiş sorununu ve uluslararası toplumun bu karmaşık ve eski krizi çözmedeki başarısızlığını endişe kaynağı olarak nitelendirerek, planın amacını Filistin halkına kendi kaderini tayin hakkını sağlamak olduğunu açıkladı. İran-Filistin meselesini en karmaşık küresel kriz olarak görmekte ve devam eden yayılmacı politikalar ile Siyonist rejimin yasa dışı ve insanlık dışı eylemleri sonucunda Filistin halkın haklarından mahrum edildiğine inanmaktadır. İran açısından Siyonist rejimin politikaları ve eylemleri uluslararası toplumun Filistin sorunu çözmek için ciddi pratik önlemler almaması nedeniyle artan bir eğilim kazanmaktadır. Birleşmiş Milletler Şartı'nın amaç ve ilkelerini ve uluslararası hukuku ihlal etmekte olan bu eylemlerin arttığı da görülmektedir. Tüm Filistinlilerin katılımıyla yapılacak bu ulusal referandum planı, tarihi gerçeklere ve temel kriterlere uygun olarak İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, İnsan Hakları Sözleşmeleri ve Filistinli mültecilerin tarihi topraklarına dönme hakkına dayalı olarak planlanmıştır. İran'ın önerdiği çözüm, kendi kaderini tayin hakkı ve geri dönüş hakkı gibi kavramlarla yakından ilgilidir. İran'ın Filistin sorunu çözme planı, bu ulusun uluslararası hukuk kuralları etrafında teyit edilen kendi kaderini tayin hakkına dayanmaktadır. Ulusların kendi kaderini tayin hakkı, uluslararası hukukun en önemli ilkelerinden biridir ve 3 farklı durumda uygulanan üçlü bir uygulamaya sahiptir. Dekolonizasyon, ırkçı bir hükümete karşı kendi kaderini tayin hakkının kullanılması ve yabancıların toprak işgaline karşı kendi kaderini tayin hakkını kullanmak.
Bu hak Wilson'un 1. Dünya Savaşı'ndan sonraki 14 maddelik beyannamesinde ve ayrıca Milletler Cemiyeti Sözleşmesi'nde etnik azınlıkların korunması şeklinde belirgin bir yer bulmuş ve Birleşmiş Milletler tüzüğünde de yer almıştır. Kendi kaderini tayin hakkı 2. Dünya Savaşı'ndan sonra uluslararası hukukun en önemli kazanımıdır. Birleşmiş Milletler tüzüğü 1. bölümünün 1. maddesinin 2. fırkasında ve 9. bölümünün 55. maddesinin 3. fırkasında küresel barışın güçlendirilmesi için kendi kaderini tayin hakkına saygı gösterilmesini gerekli görmektedir. Bir toprak üzerindeki yabancı egemenliğinin en bariz örneği Filistin örneğidir ve Filistin halkının toprağın ana sakinleri olarak ulusal kaderlerini belirleme hakkı da dahil olmak üzere belli başlı yasal hakları vardır. Çeşitli direniş gruplarının kurulması Filistinlilerin kendi kaderini tayin hakkını elde etme çabalarının açık bir kanıtıdır. Filistin örneğinde Uluslararası Adalet Divanı'na göre Siyonist yerleşimlerin inşasını artırmak ve utanç duvar inşa etmek de dahil olmak üzere Siyonist rejimin politikaları hem Filistin'in bir ülke olarak varlığını hem de Filistin kimliğinin varlığını sekteye uğrattı. Filistin halkını kendi kaderini tayin hakkını kullanma imkanını da engelledi. Mahkeme, işgal altındaki Filistin topraklarında utanç duvarının inşa edilmesinin hukuki sonuçları ile ilgili 9 Temmuz 2004 tarihli istişare mütalaasında Filistin halkının kendi kaderini tayin hakkına ve Filistin halkının yükümlülüklerine saygı gösterilmesi gerekliliğini vurgulamaktadır. Buna rağmen Filistin'de 10 yıllardır devam eden işgal ve direnişsiz bir şekilde işgalin sona ermesine dair bir umudun olmaması nedeniyle referandum yapmanın basit ve öylesine gerçekleşmenin mümkün olmadığı ve bu nedenle referandum ve direnişin aynı madalyonun iki yüzü olarak değerlendirilebileceğini dikkate almakta fayda var.
Muhterem dinleyiciler, bu sabahki ikinci ve son yorumumuz İran'ın Suudi Arabistan'daki büyük elçinin kapılarının aralanmasıyla ilgili. İran ile Suudi Arabistan arasındaki ilişkilerin kesilmesinin ardından yaklaşık 7 yıldır kapalı olan Riyad'daki İran Büyükelçiliğinin kapıları çarşamba günü açıldı. İran ile Arabistan arasında iki ülkenin siyasi ve konsolosluk misyonlarının resmi ilişkilerinin ve diplomatik faaliyetlerinin yeniden başlatılmasına yönelik anlaşmanın uygulanması doğrultusunda yeni bir adım olarak İran Teknik Heyeti çarşamba günü Riyad'a gitti. Bu delegasyon Suudi yetkililer tarafından memnuniyetle karşılandı. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasir Kanani'ye göre İran heyeti Riyad ve Cidde'de iki çalışma grubu halinde büyükelçilik ve başkonsolosluk faaliyetleri başlamasının yanı sıra detaylar için gerekli önlemleri alacak. İran İslam Cumhuriyeti'nin İslam İşbirliği Teşkilatı'ndaki daimi temsilcinin faaliyetleriyle ilgili de görüşmelerin yapıldığını söyledi. Cumartesi günü İran'a gelen Suudi Arabistan Teknik Heyeti bu ülkenin konsolosluğunu yeniden açmak üzere Perşembe günü Meşre'de hareket etti. İran ile Arabistan arasında ikili ilişkilerin yeniden başlatılmasına yönelik anlaşma Batı Asya'daki son dönemdeki en önemli siyasi ve diplomatik olay olarak kabul ediliyor ve bölgesel gelişmeler üzerindeki olumlu etkileri nedeniyle komşu ülkeler tarafından memnuniyetle karşılandı. Tahran ve Riyad arasındaki anlaşma Batı Asya'da gerginliğe neden olan diğer davaların çözümü için bir başlangıç niteliğindedir. Başka bir ifadeyle Tahran ile Riyad arasında Pekin'de varılan anlaşma, Batı Asya'daki diğer gerginliğe neden olan davaları, Amerikan ve Avrupa inisiyatiflerine dayanan mekanizmalara başvurmadan çözmek için bir başlangıç noktası olabilir.
Bu bağlamda Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ı Arap Birliği zirvesine davet etme kararını açıklarken, Washington, Beşar Esad hükümeti ile ilişkilerin herhangi bir şekilde normalleştirilmesine karşı çıkıyor. Ayrıca Suudi Arabistan ile Yemenler arasında bölgedeki en önemli krizlerinden birini sona erdirecek olan Ramazan bayramına kadar kalıcı bir ateşkes anlaşmasına varılması için umutlar arttı. İran İslam Cumhuriyeti'nin bölgesel ve uluslararası tecrit politikasının başarısızlıkla sonuçlanması konusu da Tahran ve Riyad arasındaki ilişkilerin yeniden canlanmasının stratejik sonuçlarından biridir. İslam devriminin zaferinden sonraki yıllarda Amerika ve Siyonist rejimin İran karşıtı politikalarında hep İran'ı tecrit etmeyi hayal etseler de bu durum onları hayal kırıklığına uğrattı. Şimdi İran ile Arabistan arasında varılan anlaşmanın ardından Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn gibi bölgedeki diğer ülkelerde İran ile ilişkilerini geliştirmeye çalışması dikkat çekicidir. Dolayısıyla Tahran ile Riyad arasındaki anlaşma İran'ı tecrit etmeye ve bölge ülkeleri arasında bölünme yaratmaya çalışan Amerika ve Siyonist rejimin dış politikası için fiilen büyük ve unutulmaz bir başarısızlıktır. Öte yandan Siyonist rejimiyle Arap ve İslam ülkeleri arasındaki ilişkileri normalleştirme çabaları da yavaşladı ve Arabistan'ın Tel Aviv ile ilişkilerini açıkça memnuniyetle karşılama isteği de azaldı. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi değerli dinleyiciler. Sabah yorumlarının sonuna geldik.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak.
Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 26 Ferverdin 1402, Hicri Kameri 24 Ramazan 1444 ve Miladi 15 Nisan 2023 Cumartesi. Müzik. 77 yıl önce bugün Hicri Şemsi 26 Fervardin 1325'te İranlı önde gelen alim ve fakih Ayetullah Şeyh Muhammed Taki Bafki vefat etti. Ayetullah Şeyh Muhammed Taki Bafki Hicri Şemsi 1253'te yani Hicri Kameri 1292'de Yezd kentinin Bafk bölgesinde dünyaya geldi. Ayetullah Şeyh Muhammed Taki Bafki Yezd kentinde ilk eğitimini bitirdikten sonra Kutsal Necef-i Eşref kentine gitti ve orada Ahund Horasani, Seyyid Muhammed Kazım Yezdi ve Seyyid Ahmet Kerbelayı gibi dönemin önde gelen alimlerinden dersler aldı. Ayetullah Şeyh Muhammed Taki Bafki, Kutsal Necef kentinde 19 yıl yaşadıktan sonra Kutsal Kum kentine gitti ve orada yaşamaya ve kumda ders vermeye başladı. Ayetullah Şeyh Muhammed Taki Bafki, Kutsal Meşet Goherşat Camisi'nde Despot Pehlevi rejimi piyonlarınca Hicri Şemsi Tir 1314'te meydana gelen kanlı olayı duyduktan sonra kalp krizi geçirdi. Ayetullah Şeyh Muhammed Taki Bafki nihayet Hicri Şemsi 26 Fervardin 1325'te 72 yaşında vefat etti ve Kutsal Kum kentindeki Hazreti Masume türbesi civarında toprağa verildi. ...734 yıl önce bugün Hicri Kameri 24 Ramazan 710 tarihinde İranlı hekim, matematikçi, fizikçi, müneccim ve filozof Kutbettin Şirazi İran'ın kuzeybatısındaki Tebriz kentinde vefat etti. Kendi döneminin önde gelen bilim adamlarından olan Hacı Nesreddin Tusi'nin öğrencilerinden olan Kutbettin Şirazi gökkuşağı ve bunun nasıl oluştuğu konusunda araştırmada bulunan ilk bilim adamıydı ve gökkuşağı hakkında bilimsel yorum hazırladı. Mantık, irfan, geometri, o dönemin ünlü bilim adamları nezdinde öğrenen Kutbettin Şirazi, tıp bilimini öğrenmesi konusunda da büyük çaba harcadı ve yıllarca İran'ın güney şairlerinden olan Şiraz Hastanesi'nde hastaların tedavisiyle meşgul oldu. ...571 yıl önce bugün 15 Nisan 1452'de miladi 15. yüzyılın dünyaca ünlü ressam, heykeltıraş ve mimarı Leonardo da Vinci İtalya'da dünyaya geldi. Jokond'un gülümsemesi veya Mona Lisa ve son akşam yemeği Leonardo da Vinci'nin en ünlü eserleri arasındadır. Milano Katedrali da Vinci'nin en ünlü mimari eserlerinden biridir. Bu ünlü İtalyan ressam, heykeltıraş ve mimar 1519'da hayata veda etti. ...111 yıl önce bugün 15 Nisan 1212'de dönemin gemicilik sanayisinin şah eseri ve dev yolcu taşıyan Titanic gemisi İngiltere'deki Southampton limanından ayrılarak New York'a gittiği sırada bir buzdağına çarptı ve Atlas Okyanusu'nun soğuk sularının derinliklerinde battı. Bu gemideki toplam 2207 yolcudan sadece 705'i sağ kaldı. ...41 yıl önce bugün 15 Nisan 1982'de Filistin ve Mısır milletine zulmeden Enver Sadat'ı katleden Halet İstanbul'i kurşuna dizildi. Ordunun liyakatlı subaylarından olan İstanbul'i, Mısır İslami Cihat Hareketi ile gizlice işbirliğinde bulundu. Mısır'ın eski Cumhurbaşkanı Enver Sadat'ın Gasıp İsrail'i resmiyete tanındığı Camp David anlaşmasına imzalanması ardından Halet İstanbul'i Sadat'ın infaz edilmesini planladı. Bu plan 6 Ekim 1981'de hayata geçirildi ve Sadat Ekim 1973'teki savaş yıl dönümü münasebetiyle düzenlenen merasim sırasında yanındaki birkaç askerle birlikte Halet İstanbul'i tarafından infaz edildi. Bu cesurca yapılan operasyonun ardından İstanbul'i tutuklandı ve yargılamanın ardından 15 Nisan 1982'de 34 yaşında kurşuna dizildi.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ramazan Kerim Kerim.
رمضان رحيم رحيم شهر العبادة شهر الصيام تلقى السعادة وتلقى النعيم رمضان كريم رمضان رحيم شهر العبادة شهر الصيام تلقى السعادة تلقى النعيم
دوست ديار
Mübarek Ramazan ayında Yüce Allah'ın yeryüzüne yönelik rahmeti daha da artar ve bu rahmetin de işaretleri özellikle de Müslüman toplumlarda belirgin hale gelir. Müslümanlar dini inançları gereği Ramazan ayında güzel gelenekleri vardır ki iftar vermek bu güzel geleneklerden biridir. Allah Resulü'nden miras kalmıştır.
Akşam ezanına dakikalar kalmıştı. Münacat sesi geliyordu. İftar sofrası eve ayrı bir güzellik kazandırmıştı. Anne iftar sofrasını tamamlamakla uğraşıyordu. Ailenin küçük kızı Sare çocuksu coşkusu ile ve merak içinde her şeye bakıyordu. Baba elinde ekmek ve gözünde hoş bir tebessümle eve geldi. Büyük baba, büyük anne, hala, dayı, teyze, o gün eve misafirdi. Hepsi sevgi ve şefkat dolu bir ortamda orucunu açacaktı. O sırada ezan sesi yükseldi ve yürekler has bir nuraniyetle aydınlandı. Büyük baba ayağa kalkınca herkes ona saygı olarak yerinden kalktı. Büyük baba sevgi dolu bir bakışla herkesi gözden geçirdi. Belki de o güzel ve melekuti anlarda Yüce Allah bu birlikteliği hatta o olmadığı günlerde bozmamasını ve kalıcı kılmasını niyaz ediyordu. Büyük babanın daveti üzerine herkes iftar sofrasına oturdu. Büyük baba ellerini gökyüzüne doğru yöneltti ve dua okudu. Herkes amin dedi. Bu güzel ziyafeti küçük Sare asla unutmayacak. Sare büyüdüğünde mutlaka bu güzel geleneği sürdürecektir. O da sade ve samimi iftar sofrası ile gönülleri birbirine yakınlaştırmaya çalışacaktır.
Evet, biraz önce de belirtildiği üzere mübarek Ramazan ayında Yüce Allah'ın yeryüzüne yürenik rahmeti daha da artar ve bu rahmetin işaretleri özellikle Müslüman toplumlarda belirgin hale gelir. Müslümanlar din inançları gereği Ramazan ayında güzel gelenekleri vardır ki iftar vermek bu güzel gelenekten biridir. Allah Resulü'nden miras kalmıştır. O Hazret bu geleneğin önemi hakkında şöyle buyuruyor. Kendinizi iftar vererek cehennem ateşinden koruyun. Velev ki verdiğiniz iftarlık yarım hurma veya bir yudum su olsun.
İftar vermek, Müslümanlar arasında sosyal ilişkileri, dostluk ve kardeşliği pekiştiren güzel geleneklerden biridir. İslam dini esasen sevgi ve dostluk dinidir ve insanların ilişkileri saygı ve sevgi ve edep çerçevesinde oturtulmasına vurgu yapar. İslam peygamberi sosyal ilişkilerinde insanlara en çok sevgi ve saygı gösteren bir insandı. Nitekim kim o Hazret'le görüşecek olursa eşsiz kişiliğine hayran olurdu. Allah Resulü çok güzel bir ahlak ve tebessümlü bir yüz ve alçak gönüllü bir şekilde başka insanlara karşılardı. O Hazret bir vecizesinde şöyle buyurur. Bazı insanlar hayır anahtarları ve diğer bazıları kötülük ve şer anahtarlarıdır. Ne mutlu Yüce Allah ellerine hayır anahtarlarını verenlere.
Başkalarına yardım etmek veya onların gönlünü şad etmenin türlü yolları vardır. Örneğin bir dosta acısını paylaşmak kederini hafifletir veya bazen küçük bir infak, sıkışmış vaziyette olan bir insanın yaşamından büyük bir düğümün çözülmesine vesile olur ve infakta bulunan insana karşı sevgi fidanını kalbine dikmiş olur. Allah Resulü bir vecizesinde insanları şad etme yöntemlerinden üç örneğe işaret ederek şöyle buyurur. En güzel amellerden biri bir Müslümanı şad etmektir. Şöyle ki ya onun borcunu ödersin ya da bir hacetini yerine getirirsin veya içindeki bir kederi de veya sıkıntıyı giderirsin.
Ya Ali, ya Rabbi, ya Gafur, ya Rahim, ya Ali, ya Rabbi, ya Gafur, ya Rahim, ente Rabb.
Değerli dinleyiciler, sohbetimizin ikinci bölümünde yine Kur'an-ı Kerim'i nurani ayetlerine kulak verelim. Bugün sizler için Taha suresinin 74 ve 75. ayetlerini seçtik. Ayetlerde şöyle buyurulmakta. Şurası muhakkak ki kim Rabbine günahkar olarak varırsa cehennem sırf onun içindir. O ise orada ne ölür ne de yaşar. Kim de iyi davranışlarda bulunmuş bir mümin gibi ona varırsa üstün dereceler işte sırf bunlar içindir.
Bu ayetler Firavun'un sihirbazlarının Hazreti Musa'ya iman etmesi ve Firavun'un vaatlerinden ardından nazil olmuştur. Firavun sihirbazlara zafer kazandıkları takdirde onlara kendi sarayında mevki verme sözü vermişti. Fakat sihirbazlar Hazreti Musa'ya iman edince ellerini ve bacaklarını kesmek ve hepsini asmakta tehdit etti. Bu ayetlerde dikkat çeken nokta sihirbazların Hazreti Musa karşısında derin ve hızlı bir değişime uğramasıdır. Sihirbazlar Hazreti Musa'nın en sıkı düşmanları olarak karşısına çıkmıştı. Ancak o Hazret'in ilk mucizesini görünce derinden sarsılarak uyandı ve herkesi şaşırtacak şekilde taraf değiştirdi. Küfürden imana doğru bu ani ve hızlı değişim ve bir başka ifadeyle karanlıktan nura yönelmek herkesi şaşırttı. Hatta Firavun bile buna inanamadı ve bu yüzden bu durumu önceden tasarlanmış bir komplo gibi göstermeye çalıştı. Oysa kendisi de bu iddianın yalan olduğunu biliyordu.
Tahran Radyosu.
Gerçekte sihirbazların hızlı ve derin bir şekilde değişime uğraması, öyle ki hatta bu uğurda canını bile koymaya hazır olması ve yüksek ağaçlardan asılmaktan ve elleri ve ayaklarının kesilmesinden korkmamalarına sebep olan şey ilim ve marifetti. Sihirbazlar o dönemi sihir ve büyü tekniklerini ve sırlarını biliyordu. Bu yüzden Hazreti Musa'nın yaptıkları sihir değil, ilahi mucize olduğunu anlamıştı. Ve buna göre büyük bir şecaat ve kesin tavırla yollarını değiştirdi. Dolayısıyla bu ayetlerden anlaşıldığı üzere sapkın insanları veya toplumları doğru yola getirmek için her şeyden önce onları bilinçlendirmek gerekir.
Bu ayetlerde dikkat çeken bir başka nokta şu ki tüm insanlar Allah'a doğru uzanan yollarında ya suçlu ve günahkar bir kul ya da mümin ve salih bir insan olarak Hak Teala'nın karşısına çıkar. Eğer insan suçlu ve günahkar ise sonucu azaptan başka bir şey olmayan ateşe atılır ve eğer mümin ise cennette ağlanır.
Hoca Abdullah Ensari irfani bir tefsirde şöyle diyor. Bu iki ayet iki gruba işaret ediyor. Bir grup ilahi intikam sıfatına maruz kalır ve ne kurtulmak için ölürler ne de zevk alabilecekleri bir yaşam sürdürürler. Öteki grup ise ilahi lütfun cemali onlarda tecelli eder ve sevgi şarabından her an ve her saatte yararlanırlar. Bu ayetlerin amacı ise kulun gaflet perdesini aralaması ve amellerini şeriate göre ve hakikat kriterine uygun ilerletmesi içindir.
Değerli dostlar, şimdi sohbetimizin 3. ve son bölümünde yine İslam'ın mübarek Ramazan ayı ile ilgili beslenme ve sağlık tavsiyelerine kulak verelim.
Mübarek Ramazan ayının son günleri bu yıl daha fazla sıcak ve daha uzun günlere denk gelmiştir. Ve susuzluk bazen oruç tutmanın baskısını ikiye katlar ve insanın vücudu su eksikliği sorunu ile karşılaşır. Buna göre şu yaz aylarının uzun günlerinde oruç tutan ve yemekten ve içmekten el çeken ve ilahi rahmete gönül verenlere şu tavsiyede bulunmak istiyoruz. Mübarek Ramazan ayında susuzluğunuzu gidermek için vişneyi unutmayın. Vişne susama hissini hafifletir ve kanı durular ve deriyi şeffaf yapar. Yine kayısı ve şeftali gibi meyveleri tüketin. Zira bu meyveler mide asidinden kaynaklanan rahatsızlıkları hafifletir ve vücudun kaybettiği mineralleri bir nebze de olsun telafi eder.
İnsanın kaybettiği mineralleri meyve suyu ve sebze ve bol sulu meyveleri tüketerek yeniden kazanmak çok yararlıdır. Portakal ve mandalina ve çilek gibi meyveler vücudun ihtiyaç duyduğu suyu karşılamanın yanı sıra kalsiyum, demir, potasyum ve diğer mineralleri ayrıca C, B1 ve B2 ve diğer vitaminleri karşılamakta birebirdir. Karpuz ve kavun gibi sulu meyveler de bu konuda çok faydalı ve iftarlarda ve sahurlarda tüketilmesi tavsiye edilir. Limon da susama hissini gidermekte çok etkilidir. Yine bu hissi hafifletmek için kurutulmuş nane, yaprağını kaynatın ve bal ile karıştırarak susama hissini hafifleten mucizevi bir içecek hazırlayın. Unutmayın, özellikle demli çay başta olmak üzere sahurda susuzluğunuzu gidermek için çay tüketmek yanlıştır.
Geleneksel tıp ise bu konuda semizotunu tavsiye ediyor. Bilimsel adı Portulaca oleraca olan semizotu etli yaprakları ve siyah ufak tohumu olan bir bitkidir. Bu bitkinin yaprakları yağ içeriyor gibi gözükür. İranlı büyük hekim İbn Sina semizotu harareti bastırdığını, susuzluğu giderdiğini belirtir. Semizotunu Ramazan aylarında susama hissini hafifletmek için tüketmek çok faydalıdır. Bu mucizevi bitkinin şerbeti iftar ve sahurda tüketilmesi tavsiye edilmiştir. Geleneksel tıp uzmanlarına göre semizotu kabızlık getirir. Birçok Arap ülkesinde semizotu sebzevat olarak marketlerde satılır. Bu otun suyundan veya ezilmiş yaprakları ve dallarından yanık yaraların tedavisi ve iltihapların hafifletilmesinde kullanılır. Değerli dinleyiciler,
dinleyiciler, mübarek Ramazan ayı dolayısıyla hazırladığımız sohbetimizi dinlediniz.
Programlarımızı parsude.ir üzerinden takip edebilir, görüş, istek ve eleştirilerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden bizlere ulaştırabilirsiniz.
Ramazan ayında yapmış olduğunuz ibadet ve duaların Yüce Allah nezdinde kabul görmesini niyaz ederek hepinizi Yüce Allah'a emanet ediyoruz. Sağlıcakla kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Düzenli Hayat.
Muhterem dinleyiciler, Düzenli Hayat isimli dizi sohbetimizin 20. bölümüyle birlikteyiz.
Bu bölümde iş ortamındaki iletişim becerileri hakkında konuşacağız.
İstenen hayata sahip olmak için fiziksel ve ruhsal sağlığın yerinde olması çok önemlidir. Kimi zaman istediğiniz hayatı elde etmek için hayat tarzınızı da değiştirmeniz lazım. İşte biz Düzenli Hayat isimli dizi sohbetimizde doğru alışkanlıkları yanlış alışkanlıklardan ayırmak için sizlere bilgi aktarmaya çalışacağız. Bu programda yaptığımız tavsiyeler genel tavsiyelerdir. Belki sadece bazıları işinize yarayabilir. Tam olarak kendinize özgün alışkanlıklar kazanmak için doktorunuza veya danışmanınıza başvurabilirsiniz.
İş yerinde iletişim becerileri her insanın iletişim alanında ve sosyalleşmede ustalaşması gereken en önemli ve pratik becerilerden biridir. Çünkü bu beceriye sahip olmak insanların hayatlarının gelişmesinde önemli bir rol oynar. İş yerinde ilerleme, kariyer gelişimi ve buna bağlı olarak gelir artışı kişinin yaşam standardını tamamen etkiler.
Herhangi bir işte başarı için deneyim ve teknik beceriler gereklidir. Ancak halkla ilişkiler veya diğer bir deyişle iletişim becerileri kariyer başarısında önemli bir rol oynamaktadır. İletişim alanında yazar ve danışman olan David Parnell'e göre iletişim becerisi, bir kişinin başkalarıyla etkileşime girebildiği ve iyi iletişim kurabildiği farklı niteliklere sahip olmak anlamına gelir. Ona göre bazen bu özellikler iki özellikte özetlenebilir. Sevilmek ve iyi bir kişiliğe sahip olmak.
Bu nedenle her kişinin iş alanında ve yerinde ilişkiler kurmak ve iş yerindeki iletişim düzeyini geliştirmek için bir dizi ön koşula ihtiyacı vardır ve bunları karşılaması gerekir. Karşılıklı saygı sadece iş yerindeki iletişim için değil, tüm iletişimimiz için gerekli olan en önemli ilkelerden biridir. Dinleyicilerimizin nerede olurlarsa olsunlar bir insan olduğunu ve bizim ona saygı duymakla, onun da bize saygı duymakla mükellef olduğunu daima aklımızda tutmalıyız. Eğer daha yüksek bir mevkiye sahipsek, bir insanın itibarını daha yüksek bir mevkiden dolayı asla ihlal etmemeliyiz ve birinin elinin altında çalışıyorsak, insan olarak haklarımızı bilmeli ve önemsiz meseleler yüzünden kendimizi önemsiz hale getirmemeliyiz. Saygımız ve itibarımızı sorgulayacak işler yapmamalıyız.
Thank you.
Kibar olmak ve terbiyeli davranmak iş yerinde riayet etmemiz gereken bir diğer ön koşuldur. Çünkü insanlar kibar olanlardan daha fazlasını kabul eder. Benlik saygısına ve öz saygıya sahip olmak da çok önemlidir. Her birimizin hayatta izlediğimiz yola göre inançları, inanışları ve kırmızı çizgileri vardır. Konumumuz uğruna asla başkalarına hedeflerimizi ilerletmek için basamak haline getirmemeli ve istemediklerini yapmaya zorlamamalıyız. İş yerinde iletişim ve çalışma ilişkileri hep dengeli bir süreçte olumlu sonuçlanabilir. Sonuca odaklanmak da önemlidir. Uzun vadeli veya kısa vadeli sonuçlara odaklanmak önemlidir. Aslında iş yerinde iletişim ve ilişki kurmaktan amacımız genel anlamıyla kişisel gelişmemize ve iş ve konumumuza yön verecek bir sonuç elde edilmektedir.
Parnell'e göre insanların dünya görüşleri ve sorunlara ilişkin algıları bizimkinden farklı olduğu için sözcüklerimizde anlamsal belirsizliklerden kaçınmalıyız. İletişim ilkelerinin farkında olan kişiler konuşmalarını anlaşılır kılarak konuşmalarında belirsizlikten kaçınırlar. İletişim becerilerindeki bir sonraki husus hoşgörüdür. Başkalarına karşı hoşgörülü olduğunuzda onlara karşı sabırlı olursunuz ve stresli durumlarda çok soğukkanlı olabilirsiniz. Bu nedenle iletişim becerilerinin temel direklerinden birini gözlemleyebildiğiniz söylenebilir. Ayrıca güvenilir olduğunuzda ve hedef kitlenizde bir güvenlik duygusu oluşturduğunuzda işinizde başarılı olacaksınız. Ne zaman ve nasıl empati gösterebileceğini bilmek, iş yerinde başarılı olmanıza yardımcı olabilecek başka bir iletişim becerisidir.
Tahran Radyosu.
Beden dilinin önemi hakkında ne kadar konuşursak yine az. İlişkinin büyük bir bölümü beden dilinden etkilenir. Ve bu yetenek önemli bir iletişim becerisidir. Aslında insanlarla konuşmasak bile onlarla iletişim kurmak için yeterli değildir. Ayrıca iş arkadaşınız sizinle konuşurken el ve göz hareketlerinize dikkat edeceği de kesindir. İş yerinde dinleyerek ve konuşarak iletişim becerilerinizi geliştirmeniz gerekir. Diğer kişiyi iyi dinleyin. Dinlemenin sadece diğer kişinin söylediklerini dinlemekle ilgili olmadığını, diğer kişinin bakış açısını ve beklentilerini anlamak için beden diline de dikkat etmeniz gerektiğini bilin.
Mizah, başkalarıyla iletişim kurmada çok yardımcı olan başka bir iletişim becerisidir. Gülmekten hoşlanmayan kişi gerilimi ve ihtilafları arttırır. Mizah ile işin baskısını azalttığınızda aslında işinizin ilerleme faktörlerinden birine ulaşmış olursunuz. İş yerinde mutlu olmak iletişiminizi daha etkili hale getirir. Ayrıca muhataplarımızı iyi tanıdığımızda onların durumuna göre konuşmamızı ayarlıyoruz. Bu beceri yani muhatabın tanınması çok basit ve ilkel bir durumda olsa da ancak bunu dikkate almamak tek başına ilişkilerde başarısızlığın bir nedeni olabilir. Aslında her kelimenin bir yeri ve her nüktenin de bir yeri vardır.
Ayrıca sorunları çözmeye aktif olarak yardımcı olmaya çalışın. Her zaman sorunlar söz konusudur. onlarla nasıl başa çıkacağımızı ve sorunu nasıl çözeceğimizi öğrenmeliyiz. İş yerinde aktifseniz, iş arkadaşlarınızın iş yükünü azaltırsanız ve bir iş yerinde iyi bir beceri ve iletişim başarısı sayılır. Ayrıca iyi davranmaya çalışın, teşekkür ederim ve bir şey değil gibi kelimelerin iletişim becerilerinde birçok kullanımı vardır. Gülümsemekle de beraber gelen sözler bize bir şeyi yapma sürecinin sonucundan daha önemli olduğunu hatırlatır. Bu yüzden her zaman iyi davranın ve bu kelimeleri kullanmayı unutmayın.
Her zaman destekleyici olmaya çalışın. İş arkadaşlarınızı cesaretlendirin, mutlu olun ve onları motive edin. Her düzeyde ve seviyede çalışın. Enerjik ve motive insanlarla çalışmayı tercih edenler hep etrafınızda olacaklardır. Açık fikirli olmak aynı zamanda iş yerinde başarı için iletişim becerilerinden biridir. Sadece mesajınızı iletmek yerine diğer kişinin bakış açısını dinlerken ve anlarken açık fikirli olun. Bir kişiyle ve hatta aynı fikirde olmadığımız kişilerle konuşmaya istekli olduğunuzu göstererek daha dürüst ve verimli sohbetler yapabileceksiniz.
İş yerinde başarı için başka bir iletişim becerisi, başkalarıyla olan etkileşimlerinize güvenmektir. Güven, iş arkadaşlarınıza söylediklerinize inandığınızı ve onların da sizi takip edeceklerini gösterir. Özgüven ise basitçe göz teması kurarak veya sert ama samimi bir ton kullanarak gösterilebilir. Soru gibi görünen cümleler kurmaktan kaçının. Ayrıca kaba veya kibirli görünmemeye dikkat edin. Daima diğer kişiyi dinleyin ve ona sempati duyun. Doğru mahkeme başka bir iletişim becerisidir. Bu beceriyi kazanmak için çevremizdekileri ve çevremizdeki dünyayı dikkatlice görmeli ve duymalıyız.
Muhataplarınızı hakkında yeterince bilgi edindikten ve konuşma becerilerinizi güçlendirdikten sonra muhatapları güçlü bir ifadeyle aklınızdan geçeni yapmaya ikna etmenin zamanı artık gelmiştir. Müzakere becerisi yalnızca iş tekliflerini tartışırken ve daha iyi maaşlar ve sosyal haklar alırken değil, aynı zamanda diğer alanlarda da bize yardımcı olur. Bir diğer iletişim becerisi de belagattır. Konuyu ifade etme şeklimizdeki ustalığımız, muhataplar üzerinde en büyük etkiye sahiptir ve onları fikirlerimizi dinlemeye teşvik eder. Belagat becerileri ile etkileşim ve iletişim mümkün hale gelir. Konuşma ve yazma konusunda iyiseniz başarılı olursunuz. Zamanın önemli olduğu ve teknolojinin sürekli iletişim araçlarını geliştirdiği günümüz dünyasında konuları net bir şekilde dile getirmek çok önemlidir.
İletişim becerileri aslında bireysel duyguları tanımak ve bunlara dikkat etmektir. İnsan, duygu ve ruhsal durumunu yeterince bilen kişiler işlerinde daha başarılıdırlar. Bu nedenle insanların yaptıklarından duydukları tatmin ve memnuniyet duygusu iş yerine bağlılıklarını ve katılımlarını belirler. İletişim becerilerini uygulamak işimize ve amacımıza daha iyi bir bakış açısı sağlar. Bugün hem gerçek hem de sanal dünyada yaşıyoruz. Bu iki dünyadaki iletişim becerilerimiz mantıklı ve ilkeli olmalıdır.
Değerli dinleyiciler, Düzenli Hayat isimli sohbetimizin bir başka bölümünün de sonuna geldik.
Sizlerden ayrılmadan önce farsude.com'u takip edebileceğinizi, görüş ve isteklerinizi turkish@wes.irib.ir'e gönderebileceğinizi hatırlatmak isteriz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Mutfak kültürü.
Muhterem dinleyiciler, Mutfak Kültürü adlı sohbetimizle tekrar sizlerle birlikteyiz.
Haftalık programımızın her bölümünde sizleri İran'ın çeşitli yöresel yemek kültürü ve gelenekleriyle tanıştırmaya çalışıyoruz. Böylece her bölümde İran'ın bir yöresine giderek yerel halkın yemek kültürü ve gelenekleriyle tanışıyoruz. Bugün yine önceki sohbetlerimizin devamında Mazenderan eyaletinin bir başka kentinde Behşer kentine uğramak istiyoruz.
Bugün gideceğimiz Behşer kenti, Mazenderan eyaletinin en güzel ve gözlere şaşırtan manzaraları olan kentlerinden biridir. Aslında Behşer tarih öncesi insanların yaşadığı bölgelerden biridir. Tarihçiler bölgede insan yaşamının yaklaşık 10 bin yıl önceye dayandığını belirtiyorlar. Zira Huto mağarası ve Kemerbend mağarasında bulunan kalıntılar tarih öncesi insanların burada yaşadığını kanıtlıyor. Bu iki mağara çok değerlidir ve hatta onlardan antropologların altın madeni olarak söz edilir. Burada en önemli keşiflerden biri Huto insanı ile bilinir ve bir erkek, bir yetişkin kadın ve genç bir kadının iskeletlerinden oluşuyor. Tarih öncesinden geçersek, tarihsel dönemlerde bu bölge ve insanlarından çokça söz edilmiştir.
Antik Yunan tarihçisi ve yazarı Herodot, Pers-Yunan savaşlarında büyük Kuroş'un Babil'in fethi için kendi askerlerini Mazenderan ve Teberistan'dan seçtiğini işaret ediyor. Bu da bölgenin M.Ö. de bayındır bir bölge olduğunu ve insanların burada yaşadığını gösteriyor. Bu arada Abbasiler hilafetinin döneminde soyları Sasanilere dayanan Mazyar ve Karen hanedanlarının Mazenderan bölgesinde yaşadıklarını unutmamak gerekir.
Behşer kenti hem tarihi doku ve hem de doğal güzellikleri açısından çok güzel bir kenttir. Behşer'in en güzel tarihi ve doğa cazibelerinden biri hiç kuşkusuz Abbasabad kompleksidir. UNESCO'nun Dünya Miras Listesi'nde kayıt altına alınan bu kompleks, 1. Şah Abbas Safevi'nin emri ile 1611-1612 yılları arasında Behşer'in etrafındaki dağlar ve ormanlık alanında inşa edilmiştir. Abbasabad kompleksinin alanı yaklaşık 500 hektardır ve bir göl, bahçe, hamam ve benzeri bölümlerden oluşuyor. Ve yılda birçok turistin uğrak yeridir.
Fakat Behşehir'in belki de en güzel doğal cazibesi Mian Kale sulak alanıdır. Sonbaharda dünyanın birçok bölgesinde binlerce göçmen kuşa ev sahipliği yapan Mian Kale, flamingo, ak kuyruklu deniz kartalı, pelikan ve her türlü ördek ve kuğuların uğrak yeridir. Genel olarak kuşların göç rotasının sonunda Batı Asya'daki kuşların %60'ından fazlası kışın Mian Kale sulak alanında geçirirler. Miyankale UNESCO organizasyonunun öncü koruma programlarından biridir ve İran'daki diğer 12 bölgeyle birlikte UNESCO Biyosfer Rezervi unvanına sahiptir.
Muhterem dinleyiciler, programımızın ilk bölümünde sizlere Behşer kentinin tarihi eserler ve doğal güzelliklerinden bazıları ile tanıştırdık. Şimdi ise sıra bu kentin misafirperver halkının bazı gelenekleri ve kültür mutfağı ile tanıştırmaya geldi.
Evet, Behşer halkı genelde Mazenderanlıdırlar ve Mazenderan şivesiyle konuşur ve yemek kültürleri de Mazenderan eyaletinin diğer bölgelerine çok benziyor. Behşer halkının çok sevdiği yemeklerden biri Behşer tavuklu pilavıdır. Adından da anlaşıldığı gibi pişirme tarzı da bu kent halkına özgüdür. Bu leziz yemeği hazırlamak için 2 ölçek pirinç, 2 orta boy patates, 300 gram tavuk fileto, 1 orta boy soğan, 3 diş sarımsak, 3 yemek kaşığı nar salçası, 2 yemek kaşığı erik ezmesi, 2 yemek kaşığı turunç salçası, 2 yemek kaşığı demlenmiş safran, yeteri kadar tuz, karabiber, zerdeçal ve yağ gereklidir. Malzemelerde marketlerde satılmayan bazı ezmeler ve salçalar kullanılıyor. Bu yüzden siz elinizin altında bulunan her türlü ekşi ve salçayı kullanabilirsiniz.
Behşer tavuklu pilavın hazırlanmasına gelince önce soğanları ince ister küp ister jülyen doğrar çok ince kıyılmış veya ezilmiş sarımsaklarla orta ateşte yağda birkaç dakika kızartırız. Soğanlar ve sarımsaklar hafifleşince tavuk filetoları küp şeklinde doğrar ve soğanların üzerine ekleriz. Rengi değişene ve kırmızı olana kadar kızartırız. Ardından zerdeçal ve karabiberi ekler. Yaklaşık bir dakika sonra da nar salçası, erik ezmesi ve turunç salçasını biraz su ile açar ve tavaya filetolar ve soğanların üzerine ekleriz. Biraz karıştırdıktan sonra tavanın kapağını kapatır ve filetoların pişmesi ve suyunun çekmesini bekleriz. Bu arada patatesleri soyar ve küçük küp şeklinde doğrar ve yağda kızartır bir kenara bırakırız.
Tahran Radyosu.
Şimdi bir tencereyi yarıya kadar su ile doldurup ocağa koyduktan sonra suyun kaynamasını bekleyelim. Suyun daha çabuk kaynaması için ocağın altını açabilirsiniz. Su kaynayınca içine bir kaşık sıvı yağ ve bir kaşık tuz ekler ve daha önceden yıkayıp tuzlu suda beklettiğimiz pirinçleri dökeriz. Pirinç taneleri şeffaflaşıp üstü pişip içi azıcık sert kalıncaya kadar kaynar suda pişmesini bekler, ardından süzgeçten suyunu akıtırız. Şimdi aynı tencerenin içine biraz yağ koyup altına isteğe göre lavaş ekmeği veya dilimlenmiş patates dizer ve üzerine biraz pirinç dökeriz. Ardından bir kat tavuklu malzeme ile kızartılmış patates koyar, tekrar bir kat pirinç ve malzemelerimiz bitene kadar aynı işlemi tekrarlarız. Malzeme ve pilav bitince demlediğimiz safranı tencerede pirinçlerin üzerine gezdiririz. Tencerenin kapağını temiz bir bezle kapatalım. Pirincin demlenmesini bekleyelim. Bunun için 45 dakika ile 1 saat zaman gerekecektir. Pirinçler iyice pişince yemeğimiz hazır. Servis tabağına alıp afiyetle yiyebilirsiniz.
İran'ın kuzeyinde çok sevilen ve onunla birçok yemek, horeşt ve arşlar pişirilen otlardan biri ıspanaktır. Aslında ıspanak çok zengin bir lif kaynağıdır ve bu yüzden sindirim sistemi sağlığı için çok yararlı bir besindir. Zira vücuttaki toksinlerin atılmasına, kemiklerin sağlığına ve güçlenmesine yardımcı olur. Ayrıca ıspanak K vitamini içerir. Ayrıca içerdiği A vitamini nedeniyle akyuvarlara hayati önem taşır. Böylece mukoza zarları, solunum, idrar ve bağırsak sistemleri gibi vücudun giriş sistemlerini güçlendirerek çeşitli enfeksiyonların oluşmasını engeller. Şimdi Mazenderan halkının ıspanakla hazırladıkları yöresel ıspanak merci yemeğinin malzemeleri ve yapımını anlatalım. Bu yemek tamamen vejeteryan bir yemek olarak çeşitli vitamin, karbonhidrat, protein, kalsiyum, magnezyum ve diğer birçok mineral içerir.
Ispanak merci yemeği için yarım bardak mercimek, 750 gram ıspanak, 2 adet soğan, 3 diş sarımsak, 2 yemek kaşığı yağ, 1 çay kaşığı zerdeçal, yarım çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı tuz, 3 yemek kaşığı nar ekşisine ihtiyaç duyulur. Her şeyden önce soğanları ince ince jülyen doğrayıp yağda hafif çevirelim. Ardından ezdiğiniz veya rendelediğiniz sarımsakları, zerdeçal ve karabiberi ekleyip baharatın kokusu çıkana kadar çevirelim. Daha önceden suda ıslattığımız mercimekleri 2 bardak kaynar su ile tencereye alıp pişirelim.
Bu arada ıspanakları iyice yıkayın ve kurutun, sapları ile beraber doğrayın. Ocağa aldığınız bir tavada yumuşayıncaya kadar biraz pişirin. İyice kavrulduğunda üzerine su ile biraz açtığınız nar salçasını ve pişen mercimeklerle ekleyin. Gerekirse üzerine biraz kaynar su ekleyebilirsiniz. Yaklaşık 40 dakika sonra yemeğiniz kıvama gelmiş olacaktır. Şimdi tuzu ekleyin ve biraz sonra altını kapatın. Servis tabağına aldığınız ıspanaklı merci yemeğinizi ekmek veya pilav üstü afiyette yiyebilirsiniz.
Değerli dinleyiciler, bugünkü sohbetimizin de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bu haftada yine Mazenderan eyaletindeydik.
Programımızla ilgili görüşlerinizi turkish@tabriz.irib.ir adresinden bize iletebilirsiniz. Ayrıca programlarımızı www.farsude.com adresinden de takip edebileceğinizi hatırlatın.
Tekrar beraber oluncaya değin mutlu ve esen kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah yayınımız günün önemli haberlerin özetleriyle sona eriyor. Tahran Cuma Hatibi Hüccetül İslam Muhammed Cevat Hac Ali Ekberi, Siyonist rejimin çaresiz, zavallı ve zayıf durumda olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Reisi, İran'ın Filistin'i destekleme tutumunun değişmediğini belirtti. Dışişleri Bakanı Emir Abdullahyan, Kudüs'ün özgürlüğü İslam'ın sınırlarıyla sınırlı değil, dedi. İran hükümet sözcüsü Ali Bahadır Cehrumi, Siyonist rejimin çöküşü tahmin edilenden daha erken gerçekleşecektir, diye söyledi. İran İslam Cumhuriyeti Ordusu Kara Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Heyderi, işgal altındaki topraklarda hiçbir noktanın İran füzelerinden güvende olmadığını belirtti. Tahran'da Dünya Kudüs Günü yürüyüşüne katılanlar, vahdetin küresel istikbari galebenin anahtarı olduğunu belirttiler. Filistinli yetkili, İran İslam Cumhuriyeti'ni derinden takdir ettiklerini belirtti. Lübnan Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Şeyh Hasan Nasrullah, Kudüs Günü dünyanın Filistin ile dayanışma günüdür, dedi. Türkiye'de Kudüs Günü yürüyüşleri düzenlendi. İran ve Danimarka Dışişleri Bakanları telefonda önemli konuları ele aldı ve Türkiye Cumhurbaşkanı Mayıs ayından itibaren yerli üretim gaz şebekesinin faaliyete geçeceğini doğruladı. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi muhterem dinleyiciler. Sabah yayınımız burada sona erdi. Hepinizi Yüce Allah'a emanet ediyoruz. Esen kalın.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.ir adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programlarımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0098-21-22-01-36-82. Ayrıca 0098-21-22-01-36-82 veya 0098-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.